Ayrım 58, Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler, Scott Lynch, sayfa 531. 13. Bölüm, Karar Anları. 1. Kısım, Hovarda Limanı'nı yıkık taş nöbetçisinden 1,5 kilometrelik ıssız bir kumsal ayırır. O nöbetçinin adı Kastana Voresa, yani Şanlı Hisar adlı kaledir. Hayalet rüzgarının selametindeki köklü bir değişim şehrin isminde kendisiyle eşdeğer bir değişiklik yaratmadan önce kendisine hizmet eden koyun kuzey tarafına hakim olacak şekilde inşa edilen Şanlıhisar artık bir düşman kuvvetinin oklarıyla kılıçları şöyle dursun. Kaba saba bir dille yapılacak bir saldırıyı bile bertaraf etmekten acizdir. Kalenin ucuza inşa edildiğini söylemek pinti taş ustalarına hakaret olur. Yapımı için getirilen gemiler dolusu Verrar graniti bloğu yurtlarından çok uzaktaki bezgin yetkililer tarafından şarap parası karşılığında ev inşaatlarının sürdüğü alanlara aktarılmıştır. Surlar ve kuleler için hazırlanan büyük planlar önce tek bir surun büyük planına, sonra da daha küçük bir sur ile bir kışlanın mütevazı planına dönüşmüştür. Tüm bunlar yetmezmiş gibi o kışlaya yerleştirilecek bir garnizon dolusu asker yolculuk sırasında bir yaz fırtınasında yitip gitmiştir. Kalenin işe yarar tek kalıntısı kıyının yaklaşık 50 metre açığında bulunan daire şeklinde ve taştan yapılma bir çardaktır. Ana harabelere taş döşeli ve yükseltilmiş bir yolla bağlanır. Aslında bu yol mancınıklar için bir platform vazifesi görsün diye tasarlanmıştır. Ama o mancınıklardan hiçbiri gelmemiştir. Şimdilerde ise Hovarda Limanı'nın korsan kaptanları vaziyetteki gidişatı konuşmak için bir konsey topladıklarında toplantının yeri daima o çardak, zamanı da daima gün batımıdır. Kaptanlar burada asla kurulmamış bir Verrar İmparatorluğu'nun taşlarında 7 yıl önce kendi hırslarını boşa çıkarmış bir şehir devletinin boşa çıkmış hırslarının üzerinde baş başa işlerini görürler. 2. Kısım. Toplantı Zamira'nın hatırlayabildiği diğer tüm toplantılar gibi başladı. Gün batımının mor kızıl göğü altında, eski taşların üstüne konmuş fenerlerin ışığında, bir hayvanın nefesi kadar yoğun olan nemli bir havada ve toplu halde ava çıkmış böceklerin ısırıklarıyla. Kaptanlar konseyinde ne şarap ne yemek ne de oturacak bir yer olurdu. Oturmak insanları vakit harcamaya daha yatkın kılmaktan başka bir işe yaramazdı. Rahatsızlık ise sözlerdeki duygusallığı alır ve sorunların özüne inmeyi hızlandırırdı. Toplantıya katılan son kişilerin kendisiyle ezri olduğunu görmek Zamira'yı şaşırttı. Bakışlarını diğer kaptanların üzerinde gezdirirken samimi bir kafa selamı vermeyi de ihmal etmedi. En başta artık silahlı olan Jafrim Rodanov vardı. Yanında da Ezri'den sadece biraz daha uzun, ince yapılı ve sarışın bir kadın olan ikinci kaptanı Idrena Koros duruyordu. Kadın profesyonel bir düellocunun duruşuna ve geniş yalımlı Jereş meçini kullanma konusunda yaygın bir şöhrete sahipti. Onların yanında 50'li yaşlarına merdiven dayamış sevimli ve kel bir adam olan Piero Strozzi duruyordu. Yanındaki teğmenin adı Kulakçı Jack'ti. Adam bu lakabı öldürdüğü asımlarının kulaklarını kesmeye meraklı olduğu için kazanmıştı. Dedikodulara göre o kulakları tabaklayıp dikerek kamerasında kilitli tuttuğu süslü kolyelere dönüştürürdü. Rance de oradaydı. Alışıldığı üzere yanında da Valterro vardı. Kadının çenesinin sağ tarafında yüzünüzü birkaç ekşitmenize neden olacak derecede siyahımsı yeşil bir morluk görülüyordu. Buna rağmen yine de kendi ayaklarının üstünde duruyordu ve en azından Zamira'nın ona baktığını düşündüğü anlarda ona dik dik karşılık vermeyecek kadar nezaket gösteriyordu. Son olarak Jacqueline Colvard namı diğer hayalet rüzgarının yaşlı kadını geliyordu. Saçları griye çalmasına ve güneşten yanmış teni eski köseleye benzemesine rağmen 60'lı yaşlarının ortalarındaki kadın zarafetini hala koruyordu. Şu anki çırağı ve dolayısıyla da sevgilisi Maressa Vincente'nin dövüş ve denizcilik yetenekleri henüz genel olarak bilinmiyordu. Buna rağmen genç kadının yeterince becerikli göründüğü kesindi. İçlerinden biri çekip gidene kadar dünyanın geri kalanından fiilen ayrılmış durumdaydılar. Mürettebatlarından seçilmiş ekipler, her gemiden yaklaşık yarım düzine kişi yükseltilmiş yolun sonunda huzursuzca kaynaşmaktaydı. Toplantı bitene kadar o yola başka birinin adım atması yasaktı. Diye düşündü Zamira, bunu nasıl yapacağız?
Zamira, dedi Jeffrey Mrodanov, konseyi toplayan sensin, derdin neymiş anlat bakalım.
Demek ki doğrudan konuya giriyoruz. Bahsedeceğim dert sadece beni değil, hepimizi ilgilendiriyor Jeffrey'im. Tal Verrar Arhon'un yine bizi zora sokacak planları olduğuna dair kanıtım var.
Yine mi?
Rodanov kocaman ellerini yumruk yaptı.
Bizi zora sokacak planları olan asıl kişi Bonair'di. Zamira, Stragos'un yerinde olsak bize de aynen onun yaptığını.
O savaşın tek bir gününü bile unutmuş değilim Jeffrey'im. Zamira sabırlı olma yönündeki tüm kararlılığına rağmen cinlerinin tepesine çıkmaya başladığını hissetti. Zaman içinde ona bir hata gözüyle baktığım iyi bilinir.
Ümitsiz dava, dedi Rodanov alaycı bir üslupla. Koduğumun aptalca fikri demek daha doğru olur. Keşke zamanında bunu görebilseydin.
Keşke sen de zamanında konuşmaktan fazlasını yapsaydın, dedi Piero Strozzi tatlı dille.
Sadece konuşup durdun ve Arhon'un filosu ufku kararttığında yelken açıp gittin. Sizin o lanet olasıca filonuza hiç katılmamıştım ki Piero. Arhon'un gemilerinden bazılarını üstüme çekmeyi denemeyi teklif ettim ve dediğimi de yaptım. Yardımım olmasaydı rüzgar üstünlüğünüzü daha çabuk kaybeder ve kuzeyden kuşatılırdınız. Şimdi burada sadece Chavon ve ben duruyor olur.
Tartışmayı kesin, diye bağırdı Zamira. Konseyi toplayan benim ve daha anlatacaklarım var. Eski yaralara tuz basmak için toplanmadık.
Konuş öyleyse, dedi Strozzi.
Bir ay önce Tal Verrar'dan bir brig ayrıldı. Kaptanı onu kılıç marinasından çaldı. Bunun üzerine genel bir mırıldanma koptu ve kafalar iki yana sallandı. Zamira sözlerini sürdürmeden önce gülümsedi. Kaptan kendine bir mürettebat bulmak için rüzgar üstü kayasına sızdı ve mahkumlarla dolu bir koğuşu boşalttı. Hem onun hem de adamlarının niyeti güneye yelken açıp Hovarda limanında bize katılmaktı. Kızıl bayrağı dalgalandırmak üzere.
Arhon'un gemilerinden birini korunaklı bir limandan kim çalabilir, diye sordu Rodanov.
Buna tam olarak inanmadığını belli eden bir ses tonuyla.
Onunla tanışmak isterdim doğrusu.
Tanıştın zaten, dedi Zamira. Adı Orrin Ravel. O ana kadar Kaptan Rance'in arkasında sessizliğini koruyan Walter Roeman atıldı.
O aşağılık herif.
Kapa çeneni, dedi Zamira. Dün gece kesenden oldun değil mi? Ravel eli çabuk biridir. Hızlı elleri, kıvrak bir zekası, komuta yeteneği ve kılıç kullanmada hüneri var. Dört Jerem kurtarıcısını tek başına öldürerek mürettebatıma katılmaya hak kazandı. Daha önce inandı, fakat Costa'nın onu bundan vazgeçirmek için dil döktüğü yarı doğrularla genç adamı böylesine şişirmek Zamira'yı ister istemez biraz keyiflendiriyordu.
İyi de Ravel'in kendine ait bir gemisi olduğunu söyledin, dedi Rodanov.
Evet, Kızıl Ulak. Daha bu öğleden sonra gemi bozana satıldı. Piero, sen onu birkaç gün önce yanan menzilde görmüşsün galiba, değil mi?
Evet.
Pirinç Denizi'nde masum masum işime bakıyor, orada burada karşılaştığım ganimetleri götürüyordum, dedi Zamira. Bir de baktım ki Ravel'in ulağına denk gelmişim. En hafif tabiriyle onun planlarını bozdum. Zaman içinde de hikayesini parça parça ağzından aldım.
Peki neymiş o hikaye, diye sordu Rance, ağzı çakıl taşlarıyla doluymuş gibi konuşsa da en azından sözleri anlaşılıyordu.
Bir düşün Rance, kim bu Ravel? Tek bir kişi, belli ki bir hırsız, pek çok sıra dışı şey yapmak üzere eğitilmiş. Ama tek bir kişi bir brig'i kılıç marinasının kapılı limanından dışarı çıkarabilir mi?
Tek bir kişi rüzgar üstü kayasına gidip oradaki her muhafızı alt edebilir, bir koğuş dolusu mahkumu serbest bırakabilir ve onları ne tesadüftür ki tam da o gece çaldığı briğine doldurabilir mi?
Şey dedi Rens, belki.
Bunları yalnız başına yapmış olamaz dedi Jacqueline Colvard ilk kez söz alarak. Sesi alçak olmasına rağmen çardaktaki herkesin bakışlarını üzerine çekmeye yetti.
Snagos kaçmasına göz yummuş olmalı.
Aynen öyle dedi Zamira. Snagos onun kaçmasına göz yumdu. Stragos ona her türlü özgürlüğe can atan bir mürettebat verdi. Stragos ona bir gemi verdi ve tüm bunları Ravel'in güneye yelken açacağını bile bile yaptı. Buraya gelip mesleğimizde bize katılacağını bile bile.
Aranıza bir casus sokmak istedi dedi Piero Strozzi karakterine aykırı bir heyecan göstererek.
Evet, hatta daha da fazlası.
Zamira sözlerini sürdürmeden önce bakışlarını korsan çemberinde gezdirerek tüm dikkatleri üzerinde topladığından emin oldu.
Aramıza bir casus sokmayı başardı bile, hem de benim gemimde. Orrin Ravel ile dostu Jerome Valora şu anda Arhon'un emrindeler.
Başını hızla çeviren Ezri ağzı bir karış açık vaziyette kaptanına baka kaldı. Zamira çaktırmadan onun kolunu sıktı.
''Öldür onları!'' dedi Jacqueline Colvard.
''Durum bundan daha karmaşık ve ciddi!'' dedi Zamira.
''Bahsettiğin o iki adam için sahiden de öyle. Şahsen karmaşaları cesede dönüştürmeyi yeğlerim.''
''Dalaver ellerini kendi başıma keşfetseydim işlerini çoktan bitirirdim. Ama Ravel bunları bana kendi ağzıyla itiraf etti. İddiasına göre o ve Valora tamamen zoraki casuslarmış.'' Stragos güya onlara pan zehirine sadece kendisini sahip olduğu durağan bir zehir vermiş. Bir ay içinde pan zehirin bir sonraki dozunu almaları gerekiyormuş.
Öyleyse ölüm onlara bir lütuf olur diye geveledi Rens. Stragos denen o pezevenk kukladan başka bir şey olmalarına asla müsaade etmez.
Rodanov onu susturmak için elini salladı. Görevleri neymiş? Ravel sana ne anlattı? ''Herhalde bizi gözetlemektir değil mi?''
''Hayır Jafrim.'' Zamira ellerini arkasında kavuşturdu ve çardağın ortasında yavaşça volta atmaya başladı.
''Stragos Talverra'nın yakınlarında bir kez daha kızıl bayrak açarak kendisine kıyak geçmemizi istiyormuş.''
''Bu çok saçma.'' dedi Piero Strozzi.
''Arhon'un ihtiyaçlarını düşündüğünde mantıklı.'' dedi Jacqueline Colvard.
''Nasıl?'' diye sordu Rens ile Strozzi aynı anda.
''Arhon ile Priori'nin arasının bozuk olduğunu duydum.'' dedi Colvard. ''Bir şey ortaya çıkıp Talverrar'ın dürüst vatandaşlarını korkutursa Priori'nin kara ve deniz kuvvetlerine saygısı artar.''
''Stragos'un Talverrar'ın dışından bir düşmana ihtiyacı var.'' dedi Zamira. ''Hem de en kısa zamanda. Ayrıca askerlerinin o düşmanı kolayca tepeleyebileceğinden de emin olmalı.'' Kollarını iki yana diğer kaptanlar ile onların muavinlerine doğru açtı.
''Üstümüze okçuluk hedefi çizseler yeridir.''
''Bize bulaşarak elde edebileceği hiçbir kazanç yok.'' dedi Piero Strozzi.
''Kazancını parayla ölçenler için konuşursan haklısın. Ama Stragos'un gözünde bu her şey demek. Ravel'in görevi için bir gemiyi, mahkumlardan oluşan bir mürettebatı ve kendi itibarını tehlikeye attı.'' ''Ciddi olduğunu düşünmüyor musun? Bir korsanın en güvenli limanından kaçmasına izin vererek kendini alay konusu etti. Sırf daha sonra bizi ezerek kendini aklamak için.''
Zamira yumruklarını bir araya getirdi.
''Ravel'in görevi işte buydu. Bizi ikna etmek, kandırmak, bize yalan söylemek, rüşvet yedirmek ve bizden istediğini alamazsa ulağı kullanarak her şeyi kendi başına halletmek.''
''Öyleyse izlememiz gereken yol belli.'' dedi Jafrim Rodanov. ''Stragos'a istediği hiçbir şeyi vermeyeceğiz. Kurduğu tuzağın etrafında gezinmeyeceğiz. Savaştan bu yana yaptığımız gibi Talverrar'la aramızda 800 kilometre bırakacağız.''
Uzanıp Strozzi'nin göbeğine coşkulu bir şaplak attı.
''Kendi yağımızla kavruluruz olur biter.''
Kusura bakma kaptan ama belki de o kadarına bile gerek yoktur dedi ikinci kaptanı İdrayana Koraz. Kaptan Drakaş'a gösterdiğin kanıtın o iki adamın anlattıklarının hiç de elle tutulur bir... Yalnızca anlattıkları değil dedi Zamira. Bir düşün Koros, kızıl ulak ellerindeydi. Geminin mürettebatı, artık benim mürettebatım, sahiden de rüzgar üstü kayasından alınan mahkumlardan oluşuyordu. Onları kesinlikle Arhon'un gönderdiği çok açık. Aynı fikirdeyim dedi Jacqueline Colvard. Lakin izlenecek en akıllıca yolun Arhon'u kışkırtmamak olduğu konusunda Jafrim'in görüşünü paylaşı. Gerçekten de en akıllıca yol bu olurdu diye yaşlı kadının sözünü kesti Zamira. Tabii Stragos tüm bunları geçici bir hevesle yapsaydı ama yapmıyor değil mi? O canı pahasına mücadele ediyor. Makamı sallantıda, bize ihtiyacı var. Drakaş'a tekrar çardağın ortasında volta atarken yıllar boyunca mürettebata kabul törenleri sırasında bir yargıç olarak öne sürdüğü savları hatırladı. Şimdi ortaya koyduğu tavır onlardan inandırıcı mıydı? Öyle olması için tanrılara dua etti. Eğer Ravel ile Valora'yı denize atıp onları görmezden gelirsek diye devam etti veya Talverrar'dan uzak durursak Stragos başka bir şey dener. Ya bizi savaşa sokacak başka bir hileye başvurur ya da halkını onlara savaş açtığımıza dair kandırır. Lakin gelecek sefere tanrılar Stragos'un planlarını vakitlice öğrenmemizi uygun bulmayabilirler. Onunla körü körüne mücadele etmemiz gerekebilir.
Anlattıklarım kolejdeyken duyduklarımdan daha çok varsayım içeriyor dedi Rodanov.
Kızılulak ve mahkumlar sahiden de Stragos'un büyük bir risk aldığına işaret ediyor dedi Colvard.
Büyük risk alması da açık açık veya kendine güvenerek bir harekette bulunamadığını gösterir. Talverrar'daki durum hakkında bildiklerimize dayanarak ben bu tehdidin gerçek olduğunu düşünüyorum. Eğer Stragos'un bir düşmana ihtiyacı varsa gereksinimlerini karşılayan tek aday biziz. Başka ne yapabilir ki? Balinele mi savaş açacak? Camorra mı? Lashaine mi? Carthaine mi? Hiç sanmam. ''Bizden ne yapmamızı istiyorsun Zamira?'' diye sordu Rodan o kollarını kavuşturup kaşlarını çatarak.
''Arhon'a karşılık vermemizin bir yolu var.''
Berrar donanmasıyla savaşamayız dedi Rodanov. Ne de kahrolası kente baskın düzenleyebilir, gökyüzünden yıldırımlar yağdırabilir veya tanrılardan Stragos'u bizim yerimize aklamalarını rica edebiliriz. Nasıl karşılık vereceğiz? Ahlaksız mektuplarla onun duygularını inciterek mi?
Ravel ile Valora panzehiri almaya gittiklerinde ona doğrudan rapor vereceklermiş.
Yani Stragos'a erişimleri var dedi Colvard. Bir suikast.
Öyle bir şey yaparlarsa suç onların üstüne kalır. Tabii canlı kurtulabilirlerse diye fikir yürüttü Strozzi.
Ne halleri varsa görsünler dedi Rodanov. Ne yani onları Talverrar'a geri götürüp Arhon'un üstüne salmak için bizden izin mi istiyorsun? Durduğun kabahat. Onlara seve seve bir çift bıçak ödünç verebilirim.
Ravel ile Valora'nın bakış açısına göre ortada ufak bir sorun var. Evvela temelli bir panzehir elde etmekten, sonra Stragos'un işini bitirmekten yanalar.
Heyhat dedi Rance, hayatta tüm arzularımıza nadiren ulaşır.
Onlara elimizde bir panzehir olduğunu söyle dedi Colvard. Onları bu durumdan kurtulmalarını sağlayabileceğimize ikna et. Sonra ikisini de Arhon'un üstüne sal. Böylece suikasttan canlı kurtulup kurtulmamalarının da bir önemi kalmaz.
Ezli karşı çıkmak üzere ağzını açtıysa da Zamira ona çatık kaşlı ifadeler yelpazesindeki en sert bakışı attı. Fevkalade kurnazca bir fikir dedi Zamira, ikinci kaptanının çenesini tutacağından emin olduğunda. Ama çok desteksiz. Onların yerinde olsanız böyle bir iddiaya inanır mıydınız?
Başım fıldır fıldır dönmeye başlıyor dedi Piero Strozzi. Ne yapmak istiyorsun onu söyle Zamira.
İsteyim dedi kadın her bir sözcüğü dikkatle telaffuz ederek Talverrar civarında biraz patırtı koparmayı gerekli görürsem hiçbirinizin kaygılanmaması.
''Felaketimize sebep olacaksın.'' diye bağırdı Rodanov. ''Hovarda limanının da Montier gibi harabeye çevrilmesini mi istiyorsun? Dünyanın dört bir yanına dağılmamızı ve korunmasız ticaret yollarımızın öfkeli Verrar savaş gemileriyle dolmasını mı istiyorsun?''
''Bir şeyler yapmaya karar verirsem,'' dedi Zamira, ''ihtiyatlı davranmaya özen...''
''İmkansız!'' diye omurdandı Rodanov. ''Bu dediğin Stragos'un özel filoyu ezerek başlattığı işi hepten bitirecek. Yaşam tarzımızı yok edeceksin.''
''Veya onu koruyacağım.'' Zamira ellerini beline dayadı. ''Stragos bizi kışkırtmakta kararlıysa bunu her halükarda yapacak. Durumu lehimize çevirmenin yegane yolu şu an gemimde. Stragos devrilirse Arhonluk da onunla beraber devrilir. Ve eğer Tal Verrar'ı priori yönetmeye başlarsa öleceğimiz güne kadar bu denizi gönlümüzce talan edebiliriz.''
''İyi de,'' dedi Strozzi, ''ihtiyatlı davranacak olsam bile niçin Arhon'un planına uymak istiyorsun?''
''Ravel ile Valora birer aziz değiller,'' dedi Zamira. ''Bizim iyiliğimiz için canlarını feda etmek gibi bir niyetleri yok. Yaşamak istiyorlar ve bunun için zamana ihtiyaçları var. Eğer Stragos onun adına var güçleriyle çalıştıklarını inanırsa, bir çözüm bulmak için gereken haftaları ya da ayları onlara tanıyacaktır. Bu esnada da muhtemelen diğer planlarını devreye sokmayacaktır.''
''Ya da o haftaları ve ayları şehrini galeyana getirmek için kullanır,'' diye belirtti Rodanov.
''Dikkatli davranacağıma güvenmelisiniz,'' dedi Zamira. ''Bir kaptan olarak siz kardeşlerimden bunu istiyorum. Tal Verrar cephesinden ne duyarsanız duyun, muhakeme yeteneğime güvenin.''
''Bu büyük bir istek,'' dedi Colvard. ''Bizden bir yardım beklemiyor musun?''
''Bu sabah hep beraber Tal Verrar'da gözükmemizden daha çok ters tepecek bir şey düşünemiyorum. Ya siz? Öyle bir şey yaparsak Arhon istediği savaşa 10 dakikada kavuşur. O yüzden bu işi bana bırakın. Yalnızca benim gemim riske girsin.''
''O risk hepimizin,'' dedi Rodanov. ''Bizden hem kendi kaderlerimizi ve hem de Hovarda limanınınkini sana emanet etmemizi istiyorsun. Hem de hiçbir denetim olmaksızın.''
''Şu son 7 yıldır işler başka türlü mü yürüyordu sanki?'' Drakasha çemberdeki her kaptanı teker teker süzdü. ''Her birimiz daima diğerlerinin insafına kaldık. Herhangi birimiz gereğinden fazla kuzeye gidebilir, birinin soylu kuzenini taşıyan bir gemiye saldırabilir, çok fazla denizci katledebilir veya göz ardı edilemeyecek kadar açgözlülük edebilirdi. Başından beri hep tehlike içinde olduk. Bu sefer durumu önceden açıklama nezaketini gösteriyorum. Hepsi bu.''
''Peki ya başaramazsan?'' diye sordu Rens.
''Başaramazsam,'' dedi Zamira, ''bir ceza kesmenize gerek kalmayacak. Çünkü çoktan ölmüş olacağım.''
''Karışmama yemeğini,'' dedi Colvard. ''Bizden istediğim bu, değil mi? Sen birliğimizin en önemli kuralını kıç pencerenden dışarı atarken kılıçlarımızı kınlarında tutacağımızı söz vermemizi istiyorsun.''
''Daha iyi bir alternatif olmadığı için,'' dedi Zamira. ''Evet, tam olarak bunu istiyoruz.''
''Peki ya hayır dersek?'' diye usulca sordu Rodanov. ''Bire karşı 4 oyla seni bundan men edersek?''
''O zaman hepimizin aşmaktan korktuğu bir çizgiye geldik demektir,'' dedi Zamira, adamın sert bakışlarına aynı şekilde karşılık vererek. ''Ben men etmiyorum,'' dedi Rens. ''Sana el sürmeyeceğime yemin ederim Zamira. Benim kazancım için terlemeye niyetliysen canıma minnet. Denerken ölürsen de yasını tutacak değilim.''
''Ben de yemin ederim,'' dedi Colvard. ''Zamira haklı. Müşterek güvenliğimiz her an hangimizin bir delilik edeceğine bağlı. Eğer Maxi yılanı koltuğundan indirmemiz için bir şans varsa başarın için dua edeceğim.'' ''Zamira Drakasha'nın oyu tabii ki Zamira Drakasha'ya,'' dedi Zamira, bakışlarını Rodanov ile Strozzi'ye çevirerek.
''Duyduklarımın hiçbiri hoşuma gitmiyor,'' dedi Strozzi. ''Ama işler boka sararsa bu denizdeki hiçbir gemi benim balık kartalım gibi kaçamaz.''
Gülümseyip parmaklarını çıtlattı.
''İnceldiği yerden kopsun. Git Arhon'a eteklerini salla ve bak bakalım seni okşamaya yeltenecek mi?'' ''Nasılsa ben yakınlarda olmayacağım.''
''Anlaşılan,'' dedi Rodanov. ''Tüm gözler üstüne çevrildikten sonra muhalif davranmak için elime bir fırsat geçti. iç geçirip alnını ovuşturdu. Bunlardan hiçbirinin akıllıca olduğunu düşünmüyorum. Ama eğer ihtiyatlı davranma sözünün benim karışmama yeminim kadar bağlayıcı olduğunu kabul edersem... Pekala, git şu delice planını uygula.
58. ayrımın sonu. Sayfa 540.